10. Yanlış izin ardında. Her yan kurt leşleriyle doluydu. Yeni gelenler susuzluktan ölmüşlerdi. Önce suya koştular. Yorgunluklarının acısını iyi bir yemekle çıkardıktan sonra biraz dinlendiler. Saat 10'da hep birlikte yola koyuldular. Atlar da dinlendikleri için var güçleriyle ilerliyorlardı. Kasım'ın ikinci ve üçüncü günleri önemli bir şey olmadı. Akşama yorgunluktan bitik halde Buenos Aires bölgesinin sınırındaki Pampa'da konakladılar. 3 haftada 750 kilometre yol almışlardı. Yolculuklarının 1/3'ü bitmişti. Isı normal gidiyor, 17 dereceyi pek aşmıyordu. Ama bir tek insanla karşılaşmıyorlardı. Talcavo bunun çok garip olduğunu söyledi. Bu yaylalarda genellikle çok yerli olması gerekiyordu. Patagonyalı'nın verdiği bilgiye göre Calfucura, Catriel, Yanochetros adlı reislerin yönettiği Kızılderili kabileleri bu çevrede yaşarlardı. Hepsi de soygunculukla geçinirdi. Talcavo daha sonra doğuya doğru yola devam etmelerinin ve Bağımsızlık Kalesi'ne kadar uzanmalarının doğru olacağını söyledi. Burada Kaptan Grant konusunda bir bilgi edinemeseler de hiç değilse yerlilerin neden ortadan yok olduklarını öğrenebilirlerdi. Akşam 4'e doğru Tıpalgoyem Dağı'na ulaştılar. Orada önlerine çıkan 3 yerli onları görür görmez çabucak gözden gittiler. Glenarvan buna çok bozuldu. Paganel ise hala bunların sığır çobanı olduklarını söyleyip duruyordu. Talcavo herhangi bir baskına karşı tetikte bulunmalarını söyleyerek yanaşık düzende ilerlemelerini öğütledi. Geceyi Kızılderili reisi Catriel'in eski konak yerlerinden birinde geçirdiler. Görünüşe göre burası uzun süredir kullanılmıyordu. Ertesi gün ilk büyük hayvan çiftlikleriyle karşılaştılar ama buralarda oyalanmayıp yollarına devam ettiler. Amaçları bir an önce Bağımsızlık Kalesi'ne varıp durumu öğrenmekti. Uzun süredir görmedikleri ağaçlar yeniden belirdi. Orada burada otlayan binlerce at, sığır, koyun sürüleri gördüler. Bu sırada Paganel de bilimsel araştırmalara girişmişti. Hayvan çiftliklerinin uzaktan adaya benzediklerini söylüyordu. Talcavo yürüyüş kolunu biraz daha hızlandırdı. Amacı akşamdan önce kaleye varmaktı. Hızla ilerlediklerinden bir saat sonra dar bir boğazın ortasında kasaba göründü. Biraz sonra kale duvarları da belirdi. Tandil Dağı denizden 1000 metre yükseklikte bir yerdir. Bölgenin nüfusu 4000'i göç bulur. En önemli yerleşme yeri de dağın adını alan Tandil kasabasıdır. Yanı başındaki Bağımsızlık Kalesi de Kızılderililerin saldırılarına karşı 1928'de yapılmıştır. Glenarvan arkadaşlarıyla birlikte atını kasabadaki bir ahıra bıraktıktan sonra hep birlikte kaleye gittiler. Kalenin kapısında bir Arjantinli nöbet bekliyordu. Kapıdan içeri girdiler. Avluda en yaşlısı 20 yaşında gösteren gençler eğitim yapıyordu. Oyun oynayan çocuklardan farksızdılar. Başlarındaki onbaşı da onlar kadar gençti. Glenarvan'ın isteğiyle doğruca kale komutanının karşısına çıkarıldılar. Komutan 50 yaşlarında, sert yüzlü, bıyıklı, kırçıl saçlı bir adamdı. Paganel'in Fransız olduğunu öğrenince o da Fransızca konuşmaya başladı. Komutanın adı Manuel'miş. Arjantin'e göç ettikten bir yıl sonra bir yerli kadınla evlenmiş, orduya katılmış. Avluda eğitim yapan askerlerin hepsi kendi oğullarıymış. Bütün bunların anlatılması 15 dakika kadar sürdü. Komutan durmamacasına konuşan bir adamdı. Talcavo, bir insanın aynı anda bunca sözü bir arada söyleyebildiğine çok şaşıyordu. Komutan konuşmasının sonunda, ''Size nasıl yardımcı olabilirim?'' diye sordu. Paganel, yaylalarda kimseyle karşılaşmadıklarını söyleyerek nedenini sordu. ''Nedeni savaş.'' ''Savaş mı?'' ''Evet, iç savaş. Paraguaylılarla Buenos Aires'liler arasında.'' Komutan daha sonra kuzeydeki yerlilerin General Flores'a yardım ettiklerini, ötekilerin haydutluğu sürdürdüklerini açıkladı. Glenarvan'ın tasarladığı her şey altüst olmuştu. Kaptan Grant, gerçekten yerlilerin elinde tutsaksa, şimdi kuzey sınırında bir yere götürülmüş olmalıydı. Kaptanı kuzey pampalarında araştırmaya kalkışmak çok tehlikeli bir işti. Kale komutanına, ''Yerlilerin eline tutsak düşmüş bir Avrupalıdan söz edildiğini hiç duydunuz mu?'' diye sordular. ''Birkaç yıl önce böyle bir şey duydum. Evet, Avrupalı tutsaklar diyorlardı. Ama onları görmedim. Benim duyduğuma göre Avrupalılar 3 değil 2 kişiymişler. Biri Fransız, öteki İtalyanmış. Fransızın poğaçerslerin elinden kaçtığını söylemişlerdi. Paganel, tamam dedi, iş anlaşıldı. Üzülerek söylüyorum, biz yanlış bir iz üzerindeyiz. Sözü edilen kişi Kaptan Grant olamaz. Benim bir yurttaşım olmalı o. Gerçekten de bu Fransızın İtalyan arkadaşı Marco Vazello'yu poğaçersler öldürmüşler. Kendisi kaçıp kurtularak Fransa'ya döndü. Biz Harry Grant'ı ararken Guinard'ın izini bulduk. Buraya kadar onu izledik. Ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Görünüşe bakılırsa Paganel'in hakkı vardı. Talcavo komutana bunların dışında hiç İngiliz tutsaklarından söz edilip edilmediğini sordu. Komutan kesinlikle hayır dedi. Bağımsızlık kalesinde yapılacak bir işleri kalmamıştı. Komutana teşekkür edip ayrıldılar. Glenarvan yanında ağlayarak yürüyen Robert'ı avutacak tek söz bulamıyordu. Patagonyalı da yanlış bir iz sürdüğü için üzgündü. Ama suç onun değildi. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu şimdi. Bir ara Paganel şişeden çıkan kağıtları yeniden inceledi. Harry Grant paramparça olmadığına göre Amerika'da da değil diyerek sıkılı yumruğunu havaya doğru salladı. Ama bu kağıtlar onun nerede olduğunu mutlaka söylüyordur. Böyle değilse kafamı keserim. 11. Su baskını. Bağımsızlık Kalesi ile Atlas Okyanusu kıyısı arasında 240 kilometrelik bir yol vardı. Ters gitmezse bu yolu 4 günde aşabilirlerdi. Ama Kaptan Grant'ı bulamadan Duncan'a dönmek çok acıydı. Ertesi sabah saat 8'de dağın yeşil yamaçlarından aşağı inmeye başladılar. Öğlene doğru dağı aşmış, kıyıya kadar dalga dalga uzanıp giden yaylalara ulaşmışlardı. O güne kadar havalar hep iyi gitmişti. Şimdi ise gökyüzü bulutlanıyordu. Gene de yağmur yağmadı. Geceyi açıkta geçirdiler. Ertesi sabah buralarda yeraltı sularının bulunduğu açıkça ortaya çıktı. Doğuya doğru derin bataklıklarla karşılaşmaya başladılar. Bataklıklar yollarını kesiyordu. Talcavo düşünceliydi. Böylesine sulak topraklarda hiç yolculuk etmemişti. Bu bölgeyi bir an önce geçmeleri gerekiyordu. Atların batak toprakta yürümesi hiç kolay değildi. Bu yumuşak topraklar sel sularıyla bir anda göle dönerdi. Saat 2'ye doğru yağmur başladı. Patagonyalının atı huysuzluk ediyordu. Paganel, ne oluyor buna diye sordu. Bilmem, bir tehlike sezmiş olmalı. Bir süre sonra ötelerden gelen boğuk bir gürültüyle irkildiler. Artık rüzgar bile ıslak esiyordu. Ardından güney yönünden ulumalar, böğürmeler, melemeler duyuldu. Önlerinden binlerce hayvan korkunç bir gürültüyle kaçışıyordu. Patagonyalı atını kuzeye çevirerek, ''Çabuk olun, sel geliyor!'' diye bağırdı. Güney yönünde 7-8 kilometre ötede korkunç bir sel her şeyi ezip çevresini okyanusa benzeterek yaklaşıyordu. Şimdi herkes selden deliler gibi kaçıyordu. Gökyüzü ile yeryüzü birbirine geçmişti. Yerli boyuna ''Çabuk, daha çabuk!'' diye bağırıyordu. Atlar çatlayacak kadar hızlı koştukları halde biraz sonra sular göğüslerine kadar yükseldi. 5 dakika sonra atlar sularda yüzmeye başlamıştı. Artık kurtuluşları kendi ellerinde değildi. Birden binbaşının ''Bir ağaç!'' diye bağırdığını duydular. Gerçekten de bir ağaç 100 metre ötede sağlam bir ağaç suların ortasında yükseliyordu. Atlar değilse de insanlar kurtulabilirdi. İlk önce Tom Austin'in atı sulara kapıldı. Binicisi yüzmeye başladı. Biraz sonra 10 metre yüksekliğinde bir dalga hepsini sulara gömdü. Şimdi her biri ağaca doğru yüzmeye başlamıştı. Robert sularda hala yüzmeye devam eden tavukanın yelesine yapışmıştı. Sular ağacın ilk dallarına kadar yükselmişti. Onun için ağaca tırmanmaları güç olmadı. Talcavo atını bırakıp Robert'ı ağaca çıkardı. Paganel, ''Atını bırakıyor musun?'' diye bağırdı. Yerli, ''Ben mi?'' dedi. ''Asla.'' Dediğini de yaptı. Ağaçtan sulara atladı. Az sonra tavukanın sırtındaydı. İkisi birlikte sellerin arasında sularla boğuşarak kuzey yönüne doğru uzaklaştılar. Glenarvan'la arkadaşlarının sığındığı ağaç ceviz ağacına benziyordu. Yalnız Arjantin yaylalarında rastlanan ombu denen türdendi. Kökleri sağlam, yaprakları da genişti. Bu durumuyla onlar için tam bir barınaktı. Çevreleri denizden farksızdı. Görünürde başka bir ağaç da yoktu. Sular birçok ağaç gövdesiyle hayvan leşlerini sürüklüyordu. Talkavo ile sadık atı Tavuk'a ta uzakta kara bir nokta gibi görünüyordu. Lord suların yükselme hızını ölçtükten sonra, ''Korkulacak bir durum yok.'' dedi. ''Sular buraya kadar çıkamaz.'' Böylece rahat bir soluk alıp ağaca iyice yerleştiler. Bulutlar açılmış, güneş çıkmıştı. Şimdi karınlarını nasıl doyuracaklarını düşünüyorlardı. McNabbs kuru etleri kurtarmıştı. Wilson'la Robert üst dallara tırmanıp kuru dalları topladılar. Paganel büyüteciyle kuru yosunları tutuşturup ateş yaktı. Ağacın tepesinde güzelce karınlarını doyurdular. Ağaçta yemiş yoktu ama dallar arasındaki yuvalarda bir sürü kuş yumurtası vardı. Karınlarını doyurduktan sonra dallara bağlanıp uyuyabileceklerine karar verdiler. Glenarvan'la Robert'ın tabancaları yanlarındaydı. Talkavo da bir ara elindeki barutu McNabbs'e bırakmıştı. Atlas Okyanusu'ndan 65 kilometre kadar uzaktaydılar. Paganel çevreyi incelemek üzere üst dallara tırmandı. Ötekiler yatma hazırlığına giriştiler. Sular çekilirse 3 gün sonra Duncan'dakilere kavuşabileceklerdi. Kaptan Grant'ın bulunamamış olması herkesi çok üzecekti. Binbaşı ile Lord, Kaptan Grant'ı neden bulamadıkları üstünde tartıştılar. Sonunda binbaşı, ''Dostum'' dedi, ''Ben her şeyden önce 37. paralelin dünyada hangi kıtalar üstünden geçtiğini öğrenmek istiyorum.'' Bunu öğrenmek için Paganel'e seslendiler. Bilgin ufku gözlediğini söyleyerek sorunun karşılığını yukarıdan sıralamaya başladı. 37. paralel önce Atlas Okyanusu'nu aşar, Tristan'da Cunha adalarına varır, sonra Ümit Burnu'nun 2 derece altından geçer, daha sonra Hint Okyanusu'nu aşar, adaları dolaştıktan sonra Victoria bölgesi boyunca Avustralya kıtasını keser, oradan çıktıktan sonra da... Paganel burada sözünü unutmuş gibi sustu, sonra... ''Ne, ben Avustralya mı?'' dedim diyerek dalları sıyırta sıyırta aşağı indi. ''Ne var ne oldu?'' demeye kalmadan Paganel, ''Sizin gibi ben de yanıldım.'' dedi. ''Kaptan Grant'ı yanlış yerde arıyoruz. Kağıttaki yazıları yanlış yorumladım. Az önce tepede Avustralya deyince beynimde bir şimşek çaktı. Kağıttaki Austral sözcüğünü önce herkes gibi ben de güney sandım. Avustralya'nın kökü olduğu aklıma gelmemişti.'' Lord, ''Bu duruma göre Britanya gemisi Avustralya kıyılarında batmış oluyor.'' dedi. ''Öyleyse bu bilgilerin ışığında yazıyı bir daha okumanızı rica edeceğim.'' Paganel son bir kez kağıtları inceledikten sonra yazıyı şöyle okudu. ''Haziran 1962 günü Glasgow limanına bağlı 3 direkli Britanya gemisi, burada ne derseniz deyin, önemi yok, falanca Gonya açıklarında battı. Burasının Avustralya açıkları olduğu kesin. Karaya çıkan iki tayfa ile Kaptan Grant, çıkmak isteyen de diyebilirsiniz, vahşi yerlilerin eline düşmüşlerdir ya da düşeceklerdir. Gerisini biliyorsunuz.'' Glenarvan, ''Şimdi oldu.'' dedi. ''İlk hedefimiz Avustralya.'' diye bağırdı. Ötekiler de, ''Hedefimiz Avustralya.'' diye aynı sözleri yinelediler. Glenarvan artık coğrafyacıyı gemiye Tanrı'nın gönderdiğine inanıyordu. Tek üzüntüleri bir an önce yola çıkamayacak durumda oluşlarıydı. 12. Tehlike bitmiyor. Glenarvan'la arkadaşları ağaçlara tüneyen kuşlar gibi uyumaya hazırlanıyorlardı. Yalnız dallardaki yuvalarına çekilmeden önce Paganel, Glenarvan ve Robert yeniden tepeye tırmanıp son bir kez ortalığı kolaçan ettiler. Gökyüzüne baktılar. Aşağı inecekleri sırada doğu yönünde ufkun iyice karardığını gördüler. Bu fırtına demekti. Basınç artmış, hava elektriklenmişti. Glenarvan, ''Beni fırtına değil, ardından gelecek olan yağmur korkutuyor.'' dedi. ''İliklerimize kadar ıslanacağız yine.'' Gökyüzü iyice kapanmış, sular kurşuni bir renge bürünmüştü. Aşağı indiklerinde arkadaşlarına kendilerini uyuyacakları dala sarmaşıklarla sıkı sıkı sarmalarını öğütlediler. Çünkü fırtına ağacı iyice sallayacaktı. Birbirlerine iyi geceler dileyip tünedikleri dallara uzandılar. Hiçbiri gözlerini yumamadı. Glenarvan başını yaprakların arasından uzatarak baktı. Şimşekler birbiri ardına çakarak gecenin karanlığını yırtıyordu. Biraz sonra Paganel yanına geldi. İkisi de dümdüz ovanın ortasındaki bu tek ağacın yıldırımlara hedef olacağını çok iyi biliyordu. Gök gürültüleri gittikçe artıyor, şimşekler çok daha sık çakıyordu. Her yan elektrikle yüklüydü. Ortalık tutuşmuştu sanki. Şimşeklerin kimi dümdüzdü, kimi çatal çataldı. Karanlıkta zikzaklar çiziyorlardı. Glenarvan'la arkadaşları olanları sessizce izliyorlardı. Konuşsalar da gök gürültülerinden seslerini birbirlerine duyuramazlardı.
Ayrım sonu.